Ayrım 27. Yağmur'un 7 yüzü. Süheyla Acar. Sayfa 304. Anneleri de hepten masum değil ama bizde de kabahat var demişti Nisan. Fırsat vermedik adamlara. Her işi tek başımıza yapacağız diye paraladık kendimizi. Onlar da yayıldıkça yayıldılar tabii. Bizden önceki kuşağın kadınına bak. Aman sen evin direğisin diye hep diken üstünde tutmuş adamı. Yayılıp oturmasına fırsat vermemiş ki. Ama biz, ömrümüz ben sana muhtaç değilim, kimseye muhtaç değilim makamında geçti. Onlar da bunu bekliyordu zaten. Bence aslında bizimkiler de o kadar kötü adamlar değiller. Ben yapamayacağım kardeşim, pilim bitti deyince işin ucundan tutuyorlar. Bak Barış'a canavar gibi, hem işini gücünü yapıyor hem de bir ailesi olduğunu farkında. Ama ben de hiçbir zaman ona ihtiyacım olduğunu saklamadım. Daha ben bir şey söylemeden sedef atılmıştı. Ne yaparsan yap Nisan, Okan'ı bilmem ama iki dünya bir araya gelse Yağmur'dan iyi koca da olmaz, iyi baba da. Doğru demişti Nisan, ondan olsa olsa çok iyi dost olur adama. Sinirdir minirdir ama laf aramızda kötü gün dostudur Yağmur. Yağmur mu diye atılmıştım, kötü gün dostu. İyi günde, kötü günde yıllardır Yağmur'dan hiçbir şey görmedim. Nankörlük etme diye atıldı Sedef. Her zamanki gibi sana kıyamamıştı. Yıllarca ağabeylik etmedi mi sana? Yağmur abi, önceleri abi derdim sana. Hayatımda çarçabuk Gül ablamı yerine geçen Sedef'in yanında bu ağabeylik ünvanda denk düşüyordu aslında. Sonraki günlerde Sinan'a inatla adıyla seslenirken ondan 5-6 yaş küçük olmana rağmen sana abi demek tuhaf kaçmaya başlamıştı. O zaman vazgeçtim ama Yağmur abi yıllarca yeri geldiğinde sevgiyi, didişmeye başladığımızda da ince bir alayı çağrıştırarak hep aramızda kaldı. Yağmur abi, derlenip toparlanmış denklerin üst üste yığılı kolilerin arasında kenara itilip unutulmuş hayatımın tam ortasında sarhoş gözyaşlarımı elimdeki şarap bardağına akıtırken çaresiz bir isyanla içimi döküyordum sana. İçimizde öyle çok kötülük birikti ki elbet bir gün bir yerlerden boşalıp gidecekti. Sarhoştum, sen de biliyorsun. Sarhoş olmasaydım öyle kolayca ağlamazdım. O gün Beşiktaş'ta ağır ağır yokuştan aşağı inerken görmüşsün beni. İki yıldır hiçbir sonuç alamasam da inatla gidip geldiğim iş görüşmelerinin birinden dönüyordum. Bütün çabalarıma rağmen hayatımın yoluna girmesi için en küçük bir umut kırıntısı bile yoktu. Kendime bile itiraf etmesem de artık pes etmiştim. Ertesi gün evi boşaltacak, belirsiz bir süre için Su ile birlikte annemin evine yerleşecektik. Bir süredir taşıma hazırlıklarıyla uğraşırken hep son anda gerçekleşecek bir mucizenin peşindeydim. Bana elimde kalan tek şeyi, kurulu düzenimi bağışlayacak bir mucize bekliyordum hayattan ama olmuyordu. Anlaşılan düşlerimiz ve umutlarımız gibi mucizeler de çoktan terk etmişti bizi. Ertesi gün sabah erkenden nakliye şirketi kapımı çalacak ve bütün eşyalarımla birlikte beni de alıp hiç istemediğim bir hayatın kapısına bırakacaktı. Arkamdan birinin seslendiğini duyup da dönüp baktığımda seni görünce bir can sıkıntısı geçmişti içimden. Keyfim yerindeyken yaptığımız ağız dalaşları, karşılıklı iğnelemeler, didişmeler iyiydi de kendimi öylesine yenik, tükenmiş, pes etmiş hissettiğim bir günde kaldırabilecek miydim hiç vazgeçmediğin o ince ince alayları, sadece bakışlarınla bile bağır çağır yüzüme çarptığın aşağılamaları, küçümsemeleri sineye çekebilecek miydim? Sen, içimden geçen kuşkulardan habersiz, şoför kapısının üzerinden yarı beline kadar yükselmiş el kol işaretleriyle beni çağırıyordun. Hayrola, nereden böyle? Danışman şirketlerden biriyle görüşmeye gelmiştim. Eve mi? Hı hı, son kez. Ne zaman taşınıyorsun? Yarın. Ne oldu peki o çiftlik meselesi? Okan'la konuşmadın mı? Hani arazinin yarı bedelini sana verecekti? Konuştum. Elime para geçerse veririm diyor. Yok muymuş parası alçak herifin? Yokmuş. Yeni evinin borçlarını ödüyormuş. Evlendi ya. Sen de güya akıllı kadın geçinirsin Lale. Var mı öyle her şeyi adamın üzerine yapmak? Ben o araziyi Okan'a armağan olarak almıştım. Ama haklısın, aptallık ettim. Neyse, sen nereden geliyorsun böyle? Çekimden mi? Tövbe, televizyon işini kapattım. Anahtarını denize attım, evime dönüyorum. Nasıl yani? Bıraktım. Seti olduğu gibi bıraktım, dönüyorum. Aylardır paramı vermiyor eşşoğlu eşekler. İnsan niye bir televizyon dizisi çeker? Hadi ya, üzüldüm. Boş ver, her işte bir hayır vardır derdi annem. Ne yapacaksın peki bundan sonra? Ya şahane bir film projesi var aklımda. Fırsat buldukça çiziktirip duruyordum. İlk iş senaryoyu bitireceğim. Sonra da yapımcı arayacağım. Ne zamandır konuşuyorduk. Güney ile birlikte onu çekmek istiyoruz. Yeni bir sinema filmi yapmanın sırası gelmişti artık. Yapımcı bulabilecek misin? Bakacağız. Ama bu sefer çok umutluyum Lale. Hayatımda ilk kez popüler bir iş tasarlıyorum. Nasıl bir hikaye? Şahane bir hikaye. Herkes çok sevecek eminim. Deme ya, anlatsana biraz. Aşk hikayesi mi? Aşk da var, ihanet de. Hayatın içinde ne varsa bizim hikayemizde de var. Popüler kültürse popüler kültür. Popüler filmse popüler film anasını satayım. Aynalı oyun. Şimdilik bu kadar. Gerisini sinemada seyredeceksiniz artık. İnşallah be Yağmur. Benden umut yok. Hiç değilse sen bir şeyler yap da keyfimiz yerine gelsin. Yeni filminin heyecanı içinde kaybolmuştun. Halimi de görmüştün. O gün benimle didişmeye niyetin yoktu pek. Salacağa geldiğimizde birkaç gündür bana koli biriktiren bakkalın önünde inmek isteyince nasıl götüreceksin kızım onları eve diyerek beni bekledin. Sonra da ya göz göre göre hamallık yapıyoruz ya. Keşke sette kalsaydım. Anlaşıldı. Bugün benim iyi günüm değil diye söylene söylene kolileri yukarı taşıdım. Kapıyı açıp da derlenip toparlanmış eşyaların arasına karışınca iyice buruklaşmıştım. O halde bırakıp gitmek istemedin beni. Hadi hadi yine iyisin. Filmciler anlar bu işlerden diyerek ben kolileri yerleştirirken bir iki işe yardım ettin. Yaz ortasında pırıl pırıl bir gündü. Az sonra akşamın ışıkları yavaş yavaş Kız Kulesi'nin, Sultanahmet'in, Ayasofya'nın, Galata'nın üzerine düştüğünde camın önünde durmuş İstanbul'un o en çok sevdiğim yüzüne son kez bakarken yanıma geldin. Ne o, şehirle vedalaşır gibi bir halim var. Bakışlarımı camdan ayırmadan yanıtladım seni. Tam da öyle. Bence İstanbul'un en çok İstanbul'u olduğu yer Salacak'tır. Bu yüzden İstanbul'u terk ediyormuşum gibi geliyor bana. Sen baya baya kederlisin Belale, dedin. Durumun ağırlığını dağıtmaya çalışarak. Sonra büfenin üzerinde duran içkilere doğru yürüdün. Hadi gel, en iyisi şu şahane manzaraya karşı birer kadeh kaldıralım. Madem ki bu son gecedir, keyfini çıkaralım. Biraz keyif yapmaya karar verince, inip arabadan piponu ve tütününü almıştın. Bir şişe şarap açtık. Pencerenin önündeki koltuklara oturup içmeye başladık. Konuşuyorduk. İstanbul'dan, 40 yıldır orasından burasından aldığı yaralarla, lime lime olmuş hayatlarımızdan, bir zamanlar şu koskoca dünyayı bile değiştirmeye hazır duran yüreklerimizin yorgunluğundan, ihanetlerden, korkaklıktan söz ediyorduk. Yıllar önce Kalamış sahilinde yüzünü dolunaya vermiş, kumların üstünde sırt üstü yatan, geleceğe bir nebze olsun kuşku duymadan bakan, umutlu, sevdalı ve gözü kara çocukları da çağırdık yanımıza. İyice kalabalıklaştık. İçkinin ve coşkulu anıların etkisiyle keyfimiz yerine gelmişti. Helal olsun sana Lale demiştin o gece. Bir hoşça kal bile demeden çekip gitmişti yıllar öncesinde kalan. O Yağmur'u da alıp getirdin ya buraya. O Yağmur çok tatlı bir herifti dedim. O benim ağabeyimdi ve biz çok mutluyduk. O zaman başını kaldırıp dikkatle ve uzun uzun yüzüme baktın. Sesinde hesap sormaktan çok gecikmiş bir yazıklanma vardı. Sinan'ı niye bıraktın Lale? Ben onu bırakmadım dedim. O beni bıraktı. Güldün. Ama her zamanki gibi alay ya da suçlama yoktu gülüşünde. Her ayrılığın ucundan iki kişi tutar dedin. Sen onu bırakmasaydın o senden ayrılamazdı. Ben büyümek istedim galiba dedim. Bütün ayrılıklarda insan biraz da kendisine ait bir parçayı terk ediyor aslında. Biliyorsun zor bir annem vardı. Çok mutlu bir çocukluğum olmadı benim. Galiba bu yüzden çocukluğumdan ve içimdeki o küskün, kırgın, yara bere içindeki çocuktan kurtulmak istedim ama başaramadım. Sinan'ın gönlünde de hep küçük bir çocuk olarak kaldım ben. Hatırlarsın, en başta benim için o daha çocuk demişti ve bu fikri hiç değişmedi. Biliyorum, Sinan o çocuğu çok sevdi ama gün geldi, ben o çocuktan sıkıldım, büyümek istedim artık. Sinan'ı gönlündeki çocukla baş başa bırakıp ayrıldım. Anne olduğumda o çocuktan hepten kurtulduğumu sanmıştım ama yanılmışım. Nereye gidersem gideyim, o yara bere içindeki çocuk da hep arkamdan geldi. Hiç bırakmadı beni. Uzanıp hafifçe burnumu sıktın. Bak sen, 25 yıl sonra neler de dökülüyor Lale Hanım'ın allı pullu eteklerinden. Boş ver be güzelim, biz seni bu halinle sevdik. İkinci şişeyi de bitirdiğimizde vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Sen saati fark edince ayağa kalktın. Geç olmuş, gideyim ben artık. Sen de sabah erken kalkacaksın. Neden bilmiyorum, kapının önünde elimden bırakmadığım şarap kadehimle seni uğurlarken birden kapkara bir keder çöktü içime. Çok sarhoştum ama yine de ağladığımı farkındaydım. Sense eğilip yanağımdan öperken fark ettin gözyaşlarımı. Ne oldu? Ağlıyor musun sen? Yüzümü görmeyesin diye başımı omzuna bıraktım. O zaman mı söyledim, yoksa daha önce miydi? İçimizde çok kötülük birikti Yağmur. elbet bir gün bir yerden boşalıp gidecekti. Hadi ama bu kadar haksızlık etme kendine. Ellerin saçlarımda, yüzümde dolaşıyordu. Sonra ne oldu, dudaklarımız birbirini nasıl buldu bilmiyorum. Kapıyı kapattık ve orada, kapı girişinde hayatın getirip önümüze bıraktığı bütün kötülüklerin, aldatmacaların, hainliklerin hıncını çıkarmak istercesine hırsla ve öfkeyle sevmeye başladık birbirimizi. Bedenim böyle bir dokunuşu bekliyordu sanki. 2 yıldır hiç kimseyle sevişmemiştim ve o anda sadece sevişme isteği vardı aklımda. Darmadağınık ve yenik bir hayatın altında ezilmiş başımı avutmak, zifiri bir sevişmenin içinde bedenimi yatıştırmak, her şeyi unutmak istiyordum. Unuttum. Yatakta gözlerimi kapatmış yalnızca bedenimin sesini dinliyordum. Omuz başlarımdan kayıp dirseklerime kadar sarılmış bluzumun altından çıplak omuzlarımda gezinen ellerini, dudaklarını. Ellerim saçlarının arasından ensene, oradan gömleğinin yakasından içeri, omuzlarına, sırtına doğru inerken sen birden durdun. Olmaz dedin. Bunu yapamayız, olmaz. Hadi diye inleyerek telaşla yeniden kendime çektim seni. Ama sen hızla geri çekildin. Kolumu omzundan alıp yavaşça indirdin. Lale bak, ikimiz de çok pişman oluruz. Çok üzülürüz sonra. Ne olur dedim. Ne olur yapma bunu bana. 2 yıldır kimseyle sevişmedim. Yataktan kalkıp toparlanmaya başladın. Ben gideyim artık. Gözü dönmüş bir telaş ve öfke içindeydim. Sen bir yılansın diye bağırarak yataktan fırladığımda odanın kapısındaydın. Ardından yetişip çaresizlik içinde rastgele yumruklarla vurmaya başladım sana. İçimde birikmiş bütün öfkeyle bedenini aralıksız dövdüğüm o adam sen miydin yoksa Okan mı? Sen bir yılansın, yılan. Kollarımdan tutup silkeledin beni. Lale, hadi ama kendine gel artık. Yağmur diye inleyerek çöküp kalmışım olduğum yere. Sonra beni banyoya götürüp zorla kusturduğunu, yüzümü yıkayıp yeniden yatağa yatırdığını parça parça da olsa hatırlıyorum. Yatakta büyük bir utanç içinde hışkırıklarla katıla katıla ağlarken elinde 2 kupa kahveyle geldin. Tamam, ağlama artık. Şu kahveyi sıcak sıcak iç, bak o zaman kendini çok daha iyi hissedeceksin. Başımı kaldırıp dehşet içinde sana baktım. Yağmur, ben unuttum. Orada, kapının önünde sen olduğunu unuttum, inan bana. Ne olur inan bana. Biliyorum, çok sarhoştuk da ondan. Ne vardı bu kafayla bu kadar içecek? Sen zaten içki içmeyi bilmezsin. Ben de yaşlandım galiba. Kaldıramıyorum artık. Neyse ki çabuk ayıldık. Ben çok utanıyorum. Affetmeyeceğim kendimi. Hiç affetmeyeceğim. Tamam kızım ya. Amma da uzattın. Elini çenemin altına koyup başını kaldırmıştın. Gülümsüyordun ama dünyaya büyük bir umursamazlıkla bakan o deli dolu bakışlarında uzun zamandır ilk kez sessiz bir keder vardı. Bak bakayım yüzüme. Gözyaşlarıyla sırılsıklam yüzümü kaldırıp sana baktım. Sen benim kardeşimsin, tamam mı? Gülümsedim. Bu arada sen beni kendine çekip alnımdan öptün. Seni seviyorum dedin ve gittin. Utandım. O günden sonra bir daha hiç arayıp sormadım seni. Gittin. Peki şimdi ben ne yapacağım Yağmur abi? Yağmur dindi. Yağmur dindi. Havada insanı deli eden o toprak kokusu var. Hadi kalk artık. Kalk. Bilirsin ben bu sözlerle baş edemem. Sözün dilinden sen anlarsın. Tut şu lafın ucundan da tertemiz çamaşırlar gibi çekiştirip güneşe serelim. Öğle sonrası güneş olmalı derdin. Lafın iyisi havayı içine yavaş yavaş çekerek ağır ağır demlenerek kurumalı. Şimdi benim o başı bozuk, yol bilmez laflarımı kim güneşe serecek? Hadi kalk be abi, kalk sahile inelim. Bak güneş çoktan battı, az sonra hava kararır. Buz gibi 70'liği de koyduk mu masaya? Pek bir şey yenmez bu saatte. Yanına kavunla beyaz peynir bize yeter. Olmadı, arkadan bir de kalamar söyleriz. Sonra sen yavaş yavaş lafa girer, anlatır da anlatırsın. Ben de lafların çerçevesini yaparım. Kelimelerle baş edemez, onun içinden resimler geçer derdin ya. Kalk gidelim. Bu gece rakılar benden. Yeter ki elimde bu avare kelimelerle, bu içi boş çerçevelerle beni bir başıma bırakma. Zaten hiç olmadı be Yağmur. Uymadı. Bu ölüm bu çerçeveye sığmadı. Hadi kalk. Daha yapacak bir ton işimiz var. Kalk da şu hikayeyi baştan anlat. Bak, gece çoktan denizin üzerine inmiş bile. Yukarıda ayın o en zarif, en narin halleri. Yıldızlara karışmış. Dur, daha ben ayı da denizi de görmedim. Adadan el ayak çekilmiş, mevsimlerden sonbahar. Boş sokaklarda hafif bir esinti dolanmakta. İşte ben oradayım. Esintinin ardı sıra rüzgarın hızıyla yol almaktayım. Rengi kızıla dönmüş bir çınar yaprağının peşine düşmüşüm. O nereye? Ben oraya. Dur, koşturma. Yavaş, daha yavaş. Bilirim, sen hareketli kamera seversin. Ama dur, burada soluklanmak lazım biraz. Rüzgarın sesini dinlemek, yalnızlığın, ıssızlığın tadını çıkarmak, şu güzelim çınar yaprağının keyfini sürmek lazım. Şimdi mezarlık boyunca yokuş aşağı yavaş yavaş sahile inmekteyiz. Bir an gecenin ışığında hapishane penceresi gibi duran mezarlık demirlerine takılıp kalıyor yaprak. Ay ışığı mezar taşlarında paramparça olmuş. Demirlerin arasından mezarlığın içine doğru süzülüyoruz. O trafik kazasında ölen sinemacı vardı ya, ölümün nameli bir şekilde ve filmci diye mezar taşına kazınan, onun mezarını yalayıp geçiyoruz rüzgarla ve yaprakla birlikte. Sonra birden hava coşuyor, rüzgar hepten dolduruyor çerçeveyi. İşte burada senin dediğin olsun. Bırak kendini rüzgara, hızlan hızlanabildiğin kadar. Çınar yaprağı da alıp başını gidiyor zaten. Ağaçların, mezar taşlarının arasından geçip tepeden aşağı hızla denize doğru süzülüyor. Denizin sesini duyuyoruz da kendisini görmedik daha. Biz serbi ağacından başlayıp ışıl ışıl gökyüzünün altında döne dolana aşağı doğru süzülen yapraktayız. Ay ışığıyla oynaşan, yıldızlar yanıp söndükçe rengi bir bakır, bir gümüş olan yapraktayız. İşte şimdi burada duyuyoruz motor sesini. Pata pata, pata pata. Yaprağı bırakıp hızla dönüyor kamera. Gece, kıpır kıpır, lacivert denizin üzerinde o narin, o incecik ayın ışığından başka bir şey yok şimdilik. Durup bekliyoruz. Pata pata, pata pata. Motorun sesi giderek yavaşlıyor. Şimdi açıkta, cennet koyunun solunda ışığı da giriyor kameraya. Derken bir balıkçı motoru görünüyor burnun arkasından. Işığı önce denizin üzerinde, sonra kayaların ve kum tanelerinin arasında ay ışığına karışarak ağır ağır yol alarak kıyıya yanaşıyor. Kaptan hız kesmiş olmalı, motor ağırlaştı. Pata, pata, pata, pat. Teknede kaptanın eli küpeştenin dibinde bir yılan gibi kıvrılmış yatan halata uzanıyor. Havada iri bir kavis çizerek kıyıya doğru atılan halat, lacivert denizin ve kıpır kıpır yıldızların rengine boyanmış. Karnı mavi, sırtı sarı bir yılan gibi duruyor gerçekten. Halatla birlikte hızla dönüyoruz biz de, kıyıdayız. Kumsalda halatı yakalayan eli gördük önce, sonra adamı. İnce uzun bedeni, başının üzerindeki föt şapkasıyla tanıdık bir sima sanki. Gecenin karanlığı, gölgelemese şıp diye çıkaracağız kim olduğunu. O ana dek dikkatimizi çekmemişti. Motor kıyıya çekilirken kaptan geriye dönüp de seslenince fark edeceğiz. Küçük kamaranın içinden ağır adımlarla güverteye doğru süzülen adamı ilk kez o zaman göreceğiz. Kaptan ellerini iki yana açarak üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmiş adamların güvenli huzuruyla konuşacak. Benden buraya kadar beyim. Nazım'ın puslu mavi gözleri teknenin cılız ışığında pırıl pırıl. Saçlarını hafif bir rüzgar yalayıp geçerken biraz şaşkın bir keyifle bakınıyor etrafa. Bazen tam da o anda gerçekten orada olduğuna inanamaz ya insan. Öyle bir hal var üzerinde. Yo, aklımızda kalan Nazım'dan daha yaşlı değil. Ölüler yaşlanmaz biliyorsun. Ben de yaşlanmayacağım. Hep böyle Nazım'dan biraz daha genç kalacağım. Yaşlı değil ama sanki yorgun biraz. Yorgunluğunu saklama gayretiyle elini kaldırıp yüzünde sıcacık, kocaman bir gülümseyişle kıyıdaki adamı selamlıyor. Sonra hiç beklemeden tekneden aşağı atlıyor. İki adam sımsıkı kucaklaşarak ayrılıp bir daha sarılarak bir süre kalıyorlar öylece. Nazım geri çekilip dikkatle ve hasretle bir kez daha adamın yüzüne bakıyor. Bunca yıldır hasretini çektiği ne varsa hepsi o adamın yüzüne yazılıymış gibi bakıyor. Belli, uzun, çok uzun zaman olmuş görüşmeyeli. İşte şimdi Nazım'la birlikte yaklaşınca ve teknenin ışığında bir kez daha bakınca tanıyacağız. Bu incecik bedenin üzerindeki gülümseyen yüzün Sait Faik'e ait olduğunu hemen anlayacağız. Hoş geldin Nazım. Nazım derin bir soluk alarak konuşacak. Bunca yıl sonra bu arada motor yavaş yavaş kıyıdan uzaklaşıyor olacak. Pata pata, pata pata. Bırak gitsin motoru. Biz kıyıdayız yeniden. Az ileride denizin kenarında hazırlanmış masadayız. Tahta bir masa bu. İki yanında iki tahta iskemle. Üzerinde rakı, beyaz peynir, kavun, birkaç da meze var. Nazım'ın yüzünde pırıl pırıl bir gülümseme. Özlemişsindir dedim, diyor Sait Faik. Rakı bardaklarına su koyarken, ay ışığının altında havaya kaldırıp tokuşturdukları rakı dolu bardaklar, uzaktan dudak dudağa öpüşen iki beyaz güvercin gibi parıldıyorlar. Motorun sesini duyup da çakıl taşlarının arasında unuttuğumuz çınar yaprağı da orada. Masadan az ileride sırtını iri, bembeyaz bir taşa vermiş yatıyor. Ama ikisi de bunun farkında değil henüz. Yaprak denizden gelen hafif bir rüzgarla olduğu yerde nazlı nazlı kıpırdanıyor önce. Sonra yerinden kopup yavaş yavaş yoluna devam ediyor. Rakısından koca bir yudum alıp bardağını keyifle masaya bırakan Nazım, gömlek cebine uzanıp bir sigara paketiyle bir kutu kibrit çıkarıyor. Sait Faik ilgiyle ve biraz şaşkın bir halde onu izlerken görünce biz de meraklanıyoruz. Rengi iyice dönmüş, sararı solmuş bir birinci paketi bu. Yanında da 50'lilerden kalma bir tekel kibrit kutusu. Nazım paketin ağzını özenle yırtıyor, içinden bir sigara çekip yazara uzatıyor. Bir tane de kendine. Buruk bir sevinçle tınlıyor sesi. Memlekete dönünceye kadar açmayacağım deyip saklamıştım bunları. Sigaraları yakmadan hemen önce çınar yaprağı da havalanıp masanın üzerine Nazım'ın bardağının tam yanına düşüveriyor. Kibritin alevinde rengi kızıla çalan yakut bir yaka iğnesi gibi. Ateş söndüğünde artık Nazım'ın avuçlarında olan yaprak da yakutunu yitirecek ama hala ay ışığına sarının hüznünü, kahverenginin yalınlığını, kızılın isyanını katarak parlıyor olacak. Yıllar sonra denizin kıyısına atılmış tahta bir masada ve aralarında bir çınar yaprağıyla oturan iki adamın bakışlarındaki o buruk sevinçte, dudaklarının kıyısındaki acıklı gülümseyişte gecenin gölgeleri dolaşacak. 27. ayrımın sonu, sayfa 314.